Ayrım 26. Yalan. Tahsin Yücel. Sayfa 242. Galilei dünyanın döndüğünü söylediği zaman herkes kendisine gülüyordu. Ama bu arada dünya dönüyordu dedi Profesör Doktor Osman Nuri Balcı. Sesi öfkeden titriyordu. Ancak benim anladığım kadarıyla Yusuf Aksu o kadar ileri gitmiyor. Kitabına vermeyi düşündüğü addan da anlaşıldığı gibi İnsanlığın dil öncesi iletişim biçimlerini, dillerinin doğuşunu ve işleyişini açıklayan bir kuram söz konusu. Yusuf Aksu'yu özellikle bu sorun ilgilendiriyor. Valeri'yi yalnız insan anlığının işleyişi ilgilendirdiği gibi. Bana kalırsa kuramın yanlış olduğunu söylemeden önce, kuramcının kendisiyle görüşmek ve düşüncesini kendi ağzından dinlemek gerekir. Her şey ayrıntıdır, yani nüanstır. Bizler bir şeyleri gözden kaçırmış olabiliriz. Bayram Beyaz kızardı. Hocam, benim nüansları kaçırdığımı mı söylüyorsunuz diye sordu. Hayır, ama tek bir kişi hiçbir şeyi kaçırmasa bile kaçırmadığını kanıtlamak olanaksızdır. Bayram Beyaz başını önüne eğerken kabarık saçlı delikanlı gene konuştu. Ama bu adamcağızın hiç kimseyle görüşmediğini söylüyordunuz. Bayram Beyaz bu adamcağız sözcüğünü de fazlasıyla küçültücü buldu. Kabarık saçlı delikanlıya öfkeyle baktı. Cemile'den sonra bu herif de hocanın kafayı yediğini düşünmekteydi. Kimseyle görüşmemesi kuramının yanlış olmasını gerektirmez diye homurdandı. Daha fazlasını da söyleyecekti ama karşısındaki adamın Şemsi Camlı'nın yeğeni olması elini kolunu bağlıyordu. İçini çekti, Avrupalara, Amerikalara gitmekle adam olunamadığının yeni bir kanıtı karşısında bulunduğunu düşündü. Gene de belli belirsiz bir kuşku düştü içine. %100 doğru olduğundan kuşku duymamakla birlikte, henüz tümüne ulaşamadığı kuramın bu kırıntılarını ters anlamış da olabilirdi. Kuşkusunu yenmek için buna gereksinimi varmış gibi, evet, kimseyle görüşmemesi kuramının yanlış olmasını gerektirmez diye üsteledi. Evet, doğru, kimseyle görüşmemesi kuramının yanlış olmasını gerektirmez diye onayladı Profesör Doktor Osman Nuri Balcı. Dediğim gibi, kesin bir karara varmadan önce kuramcının kitabını beklemek ya da değerli dostumuz gibi bir yolunu bulup kendisiyle ilişki kurmak gerek. Bayram Beyaz Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'ya minnetle baktı. Sonra birden bir ışık doğdu içine. Neden olmasın ki? O güne kadar Yusuf Aksu'yla tanışmaktan mutluluk ve onur duyacaklarını, kendisine sık sık çıtlatmış olan dostlarına yanıt vermeye bile gerek görmemişti. Oysa şimdi birdenbire kendisine gerçek kimliğiyle peri kızı olarak görünürken, başkalarının karşısına yalnızca köpek ya da güvercin olarak çıkan sevgilinin postunu yakmaya karar vermiş masal kahramanı gibi, Yusuf Aksu'yu artık insanların arasına çıkarmanın belki de bir insanlık görevi olduğunu düşündü. Ayrıca Profesör Doktor Osman Nuri Balcı gibi kafası iyi işleyen dostların da yardımıyla Yusuf Aksu'nun söz olup parça parça uçan kuramını kavramak, düşüncesini yanlış mı doğru mu anladığını denetlemek kolaylaşacak, yanlış anlıyorsa düzeltme olanağı doğacaktı. Gene Profesör Doktor Osman Nuri Balcı gibi saygın kişilerin desteğiyle kitabını yazmaya girişmesi bile sağlanabilirdi belki. Böylece hem ülke bilimi kazançlı çıkardı, hem de onu bilim dünyasına kazandıran kişi olarak kendisi. Hocam, sizi kendisiyle görüştürmek için elimden geleni yapacağım. Sanırım bunun zamanı geldi artık dedi. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'nın gözleri parladı ama hemen sonra içini çekti. Tasarıyı gerçekleşemeyecek ölçüde güzel bulduğu belliydi. Hoca ile tanışmaktan onur duyarım dedi. Hepimiz onur duyarız. Ama bizlere zaman ayırmak ister mi orasını bilememişti. Bayram Beyaz konuyu hemen o akşam Yusuf Aksu'ya açmaya karar verdi. Yusuf Aksu kendisini gülümseyerek karşıladı. Ancak uzunca bir maddeyi bitirmek için birkaç dakika izin istedi. O ansiklopedisine dönünce kendisi de mutfağa gidip çay demledi. Yusuf Aksu maddesini okuyup bitirdiği zaman çayları koyup getirmişti. Hocanın gözleri sevinçle parladı. "Oo, çay da yapmışsın," dedi kekeler gibi. "Bayram Hoca gibi dostu nerede bulmalı?" Bayram Beyaz buna çok duyarlı olmakla birlikte övgünün üzerinde durmadı. "Bugün okuduğunuz neydi hocam?" diye sordu. "Sözcükler, sözcükler, sözcükler," diye yanıtladı Yusuf Aksu. "Ama tam olarak bilmek istiyorsan Nietzsche'nin Zerdüştü konusunda bilgi topladım biraz. Delileri severim."
"Nietzsche deli midir hocam?"
"Evet, ama delişmen bir delidir, Hamlet gibi." Bayram Beyaz işin içine Hamlet de girince konuyu sürdüremedi ama kararlı bir biçimde saatlerdir kafasında kurduğu soruyu yapıştırıverdi. "Siz kendi kitabınızı ne zaman yazacaksınız hocam?" Yusuf Aksu tatlılıkla gülümsedi, biraz da hayranını düş kırıklığına uğratmamak kaygısıyla, "Kafamda dönüp duruyor, pişiyor kendi kendine. Ama yazar mıyım, yazmaz mıyım, orasını bilemiyorum," diye yanıtladı. "Sözcükler her şeyi bayağılaştırıyor. Ama onlardan başka bir şey de kalmadı elimizde."
"Peki sizce ne zaman pişer hocam?" diye sordu Bayram Beyaz.
"Bilemiyorum," dedi Yusuf Aksu. Gözlerini konuğundan kaçırarak tavana dikti. "Ama herkesin anlayacağı bir kitap olsun isterim. Cemile Hanım'ın da anlayabileceği bir kitap, evet. Özellikle Cemile Hanım'ın anlayabileceği." Bayram Beyaz bir an düşündü, sonra birdenbire, neredeyse tanrısal bir esinle, "Ama bu kitap var değil mi hocam?" diye atıldı.
"Ne demek istiyorsun Bayram Hoca?" dedi Yusuf Aksu. "Yazılmamış bir kitap nasıl var olur ki?"
Bayram Beyaz soruya yanıt verebilecek durumda değildi ama usta bu kitabı yazmaktan söz edebildiğine, onun kimlerce anlaşılması gerektiğini bile düşünebildiğine göre, şimdiden var olması gerektiğini, düşte, düşüncede, bellekte, nerede olursa olsun bir yerlerde, hüyün derinliklerinde bir eskil heykel, dağın altında değerli bir maden yatağı ya da benzersiz bir kaynak gibi yatmakta olduğunu sezinliyor, el birliğiyle araştırılınca gün ışığına çıkarılmasının kolaylaşacağını düşünüyordu. Çaylar içildikten sonra günün en önemli konusuna geldi. Hayranlarından, ünlü hekim ve düşünür Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'dan, Çuvaldız adlı köşenin ünlü yazarı Firuz Polat'tan, yüksek mühendis mimar Doktor Hulki Kalaç'tan, gazetenin saymanlık müdürü Şemsi Çamlı'dan söz açtı ona. Arada bir kendisini görmekten ve dinlemekten büyük bir mutluluk duyacaklarını söyledi. Yusuf Aksu bir süre düşündü. "Bayram Hoca, böyle önemli kişiler ne diye gelecekler ki bana? Ben sıradan bir adamım. Ayrıca görüşeceğiz de ne olacak?" diye sordu. "Hepsi size hayran hocam. Kuramınızı da az çok biliyorlar."
"Bayram Hoca, bu arkadaşlar benim kuramımı nereden bilebilirler ki? Ben nereden biliyordum hocam?"
Yusuf Aksu yanıt vermedi, başını önüne eğip Bayram Beyaz'ın yaşamına getirdiği renklilik ve canlılığı düşündü. Yalnızca onu hoşnut etmek için bile böyle bir özveriye katlanabilirdi. Ayrıca Bayram Beyaz'la yaşamına gelen bu renklilik ve canlılıktan sonra insanlardan uzak durmakta dayatmak çok da doğru bir tutum gibi görünmedi gözüne. "Peki olur," dedi en sonunda. "Ama çok da kalabalık gelmesinler. Bilirsin ben kalabalıktan ürkerim." Bayram Beyaz'ın gözleri parladı.
"Elbette hocam, birkaç kişi, yalnızca birkaç kişi," diye kekeledi.
Gazetede dostlarıyla yaptığı uzun görüşmelerden sonra üç yakın dostun, köşe yazarı Firuz Polat, Profesör Doktor Osman Nuri Balcı ve yüksek mühendis mimar Doktor Hulki Kalaç'ın bir çarşamba akşamı Maçka'ya yemeğe gelmesine karar verildi. Böylece Firuz Polat'ın günlüğünde yazdığı gibi, buz gibi soğuk bir Şubat akşamı, bu yüce gönüllü büyük adamı, bu erişilmez ustayı yaşamını geçirmekte olduğu o görkemli ortamda görme onurunu yaşadılar. Firuz Polat, erişilmez ustanın kapısını arkadaşlarından sonra çalacağını, böylece yaşamında önemli bir yer tutacağından kuşku duymadığı bu tarihsel karşılaşmanın, Profesör Doktor Osman Nuri Balcı,
Yüksek mühendis mimar doktor Hulki Kalaç ve Bayram Beyaz gibi üç önemli tanık önünde gerçekleşeceğini umarken fazla ivecen davrandı, dostlarından önce geldi. Durumu öğrenince gerek karşılaşma, gerekse Yusuf Aksu'nun kişiliği konusunda hazırladığı kısa giriş konuşması belleğinden uçup gitti. O güne değin kaç kez betimini dinlediği uçsuz bucaksız salonu, tarih tutkunu bir yazar olarak tarihin tanıkları olduklarını düşündüğü dev koltukları, kocaman sehpaları en sonunda karşısında bulmak da içini rahatlatacak yerde yüreğinin çarpıntısını arttırdı. Üstelik ne Bayram Beyaz rahatlamasını sağlamaya çalıştı, ne büyük adamın kendisi. Birincisi, bakanından genel müdürüne, profesöründen öğrencisine, neredeyse herkesin bu ülkenin toplumsal, siyasal, ekonomik ve ekinsel sorunlarını en iyi çözümleyen birkaç kişiden biri olarak değerlendirdiği ünlü köşe yazarını değil de sıradan bir adamı, örneğin bir marangozu ya da sıvacıyı tanıtır gibi tanıtarak "Bizim gazetenin yazarlarından Firuz Polat hocam" dedi. İkincisi ise "Ya öyle mi, sevindim" derken konuğunun tek yazısını okumamış olduğunu belli etti. Hatta adını ilk kez işitiyordu sanki. Üstelik sorulacak başka soru kalmamış gibi "Dışarıda hava nasıl efendim, çok mu soğuk?" diye sorarak soğuk tutumunu daha bir belirginleştirmişti. Firuz Polat, ustanın genellikle çok az konuşan, üstelik tanımadıkları karşısında eli ayağı tutulan bir insan olduğunu bilmediğinden, bu soruyu konukseverlik gereği kendini zorlayarak sorduğunu da akıl edemediğinden, biraz düş kırıklığına uğramakla birlikte oyuncaklı bir soru karşısında bulunduğunu düşündü. Poyraz olmasına poyraz da her an lodosa çevirebilir hocam. Ama tarihi eksiksiz bilseydik daha kesin konuşabilirdik diye yanıtladı. Bu yanıt azıcık rahatlattı onu. Sonra hem böyle yüksek düzeyli kişiler arasında anıştırmalı konuşmalara hiç gerek bulunmadığını göstermek, hem de düşünce alışverişini bir an önce başlatmak amacıyla, "Sayın hocam, şu günlerde herkesin birbirine sorduğu demokrasi nedir sorusuna sizin vereceğiniz yanıtı şimdiden işitir gibiyim" dedi. Yusuf Aksu biraz şaşırdı. Konuğunu tepeden aşağı süzdü. "Öyle mi?" diye sordu içtenlikle. Çünkü bu konuda kafa yorduğunu anımsamıyor. Dolayısıyla kendisinin de başkalarının da ne düşündüğünü bilmiyordu. "Doğrusunu isterseniz ben bu konu üzerinde fazla düşünmüş değilim." Firuz Polat yanlış bir adım attığını sezinleyerek kızardı. Böyle sıra dışı bir adamla söyleşime girmenin gerçekten çok çetin ve tehlikeli olduğunu düşündü. Bu durumda en iyisi geri adım atmaktı. "Ancak bu ilk karşılaşmamızda bunu sizin ağzınızdan duymak beni çok sevindirecek hocam" dedi çekine çekine. Bu ilk karşılaşmamızda sözcükleri Yusuf Aksu'ya bir konuk ağırlamakta olduğunu ve konuğunun hala ayakta durduğunu anımsattı. "Buyurun ayakta kalmayın" diyerek yer gösterdi ona. Konuğunun bir düşte devinir gibi geniş mi geniş koltuklardan birine yerleştikten ve bir süre gözlerini hayran hayran çevresinde dolaştırdıktan sonra sorusunu inelemesi üzerine de kendi ayrıcalıklı alanına, sözlük ve ansiklopedilerin evrenine çekildi. "Demokrasi yabancı kökenli bir sözcüktür. Yunanca demos ve kratos sözcüklerinin birleşmesinden oluşur. Demos halk, kratos güç demektir. İkisi birleşince halk yönetimi anlamına gelir" dedi. Firuz Polat'ın gözleri parladı. "Sayın hocam, insanların size neden hayran olduklarını şimdi daha iyi anlıyorum" dedi. "Öteden beri söyler ve yazarım, kahvaltıya bile tarihle, yani kökenle başlamak gerekir. Bu ülkede başımıza ne geliyorsa tarih bilmemekten, her güçlükte tarihe başvurmamaktan geliyor." Yusuf Aksu'nun yanıtının yalnızca bir başlangıç olduğunu sanıyordu. Gözlerini gözlerine dikip bekledi bir süre. Ancak gerek onun, gerek Bayram Beyaz'ın duruşundan tüm yanıtın bu olduğunu anlayınca yoruma kendi başına girişti. Hoca sözcüğün Yunanca olduğunu söylemekle içerdiği kavramın bize yabancı kaldığını mı, halk yönetimi anlamına gelir demekle sol düşünceye bağlandığını mı, yoksa sözcüğün kökeninde kalmakla bir gazeteciyle bundan fazlasının konuşulamayacağını mı vurgulamak istiyordu, karar veremedi. Sonra sessizliği inatla uzatması üzerine daha çok sonuncu olasılığı benimsedi, dudaklarını ısırmaya başladı, her dakika biraz daha ezildiğini duydu. Bereket çok geçmeden kapı çalındı, birkaç saniye sonra da yüksek mühendis mimar Doktor Hulki Kalaç'la Profesör Doktor Osman Nuri Balcı içeriye girdi. Bayram Beyaz onları da kendisini tanıttığı gibi tanıttı. Yusuf Aksu onların ellerini de kendi elini sıktığı biçimde adlarını ilk kez işittiğini belli etmek ister gibi sıktı. Yalnız Profesör Doktor Osman Nuri Balcı bu durumdan rahatsız olmuş gibi görünmedi. Uğraşı gereği herkese içli dışlı davranmaya alışkındı. Yusuf Aksu'nun elini bir hasta eli gibi avucunda tuttu bir süre. Belki 10 yaş küçüktü ondan ama kendinden çok daha genç bir adamın elini tutar gibi rahattı. Yüzünden başlayarak bir uzman bakışıyla tepeden tırnağa süzdü onu. ''Hocam, sizi böyle sağlıklı gördüğüme sevindim.'' dedi. Ama elini gene bırakmadı. Yüzünü de satın alınacak bir mal gibi bir kez daha uzun uzun inceledi. ''Hocam, belki bana kızacaksınız ama yüzünüzde, bakışınızda bana Valeri'yi anımsatan bir şeyler var. İnanın, şu anda Valeri'nin ikizinin elini tutar gibiyim. Bu da beni fazlasıyla mutlu ediyor, çünkü ben aynı zamanda bir Valeri hayranıyım.'' diye ekledi. ''Valeri mi? Hangi Valeri?'' diye sordu Yusuf Aksu, elini usulca çekti. ''Paul Valeri hocam. Büyük Fransız ozanı Paul Valeri.'' ''Öyle mi?'' O zaman tıpkı yazar dostu gibi Profesör Doktor Osman Nuri Balcı da aynı ölçüde ünlü birkaç Valeri daha bulunmaması durumunda ustanın kendisini alaya almasından kuşkulandı, başını önüne eğerek sustu. Bu arada yüksek mühendis mimar Doktor Hulki Kalaç elinde olmadan salonun ortasına doğru yürümüş, ağzı açık, koltukları, masaları, dolapları, perdeleri, duvarlardaki tabloları bir bir gözden geçiriyordu. Sonra en yakın pencereye yöneldi, gözlerinin önüne serilen geniş görünüme baktı bir süre. Arkasından yüksek sesle, gene de kendi kendisiyle konuşur gibi, ''Çok şaşırtıcı, gerçekten çok şaşırtıcı.'' dedi. İnsan bu pencereden bakınca İstanbul hiç bozulmamış gibi bir duyguya kapılıyor. Oysa biliyoruz ki çok bozuldu. Hem Firuz Polat hem Bayram Beyaz neredeyse aynı zamanda ''Peki neden?'' diye sordular. ''Bulur gibi oldum. İçinde bulunduğumuz görkemli daire eşyaları ve düzeniyle görünümü bile değiştiriyor. Hocamızın varlığı da cabası.'' dedi Doktor Kalaç. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı gülümsedi. ''Çok doğru.'' diye onayladı. ''Ama bana kalırsa hocamız gibi evi de eşyaları da çevresine hiç uymuyor, onun çok yukarısındalar.'' Firuz Polat hemen onayladı bu gözlemi. ''Evet, doğru, çok doğru.'' dedi. Yusuf Aksu konuşulanları pek de mantıklı bulmadı ama nicedir susuyordu. Kabalık olmasın diye konuşmaya katılmak istedi, çekine çekine. ''Gecenin de hakkını vermek gerekir.'' dedi. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı övgüsünün güme gitmesini istemiyordu. ''Sizin gibi insanlar çevrelerine hiçbir zaman uymazlar hocam. Uymaları da gerekmez ayrıca.'' dedi. Yusuf Aksu, ''Sen bu mantıktan bir şey anladın mı?'' dercesine Bayram Beyaz'a bakarken, yüksek mühendis mimar Doktor Hulki Kalaç sık sık vurguladığı gibi, ''Bir yüksek mühendis mimar, yani hem bir sanatçı, hem bir uygulayımcı, hem de bir bilim adamı olarak değişik konulara girdi. Genellikle herkesten daha fazla ve daha etkili konuşan Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'nın usta girişimlerini bile önleyerek birkaç yapısının öyküsünü anlattı. Bayram Beyaz araya girip, ''Hoca kendi yapılarıyla bile fazla ilgilenmez.'' diyerek konuyu değiştirmek istediyse de duymazlıktan geldi. Başladığı konuşmayı sürdürebilmek için doktorun, ''Dostumuz bugün ülkemizin bir numaralı Öpalinos'udur efendim. Gerçi liman yapmadı ama Antalya'da koca bir tatil köyü kurdu. Ankara'nın en büyük yapılarından birkaçına imza attı sözünün, yeterince değerlendirilmemesine bile göz yumdu. Ancak bu sözden esinlenerek uğraşını övmeye girişti. Böylece yüksek mühendis mimar Doktor Hulki Kalaç, bir benzetme aracılığıyla müzik konusuna atladığı zaman, köşe yazarı Firuz Polat da, Profesör Doktor Osman Nuri Balcı da, Bayram Beyaz da, Yusuf Aksu da nicedir susuyordu. Ne var ki konuklarına iyi davranmak için elinden geleni yapmak istemesine karşın Yusuf Aksu artık yüksek mühendis mimarı dinlemiyor, düşüncesi bir kez daha arkadaşı Yunus'a yöneliyordu. Onun düşüncelerini sözle iletmesi hep zor bir serüven olmuşken, söyleyecek fazla bir sözü bulunmayanların bu denli rahat konuşabilmelerine bir kez daha başkaldırıyordu. Sözlerinin içeriği üzerinde durmamakla birlikte bir süre daha izledi onu. Ne kadar rahat diye düşündü. Ama Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'ya bakılırsa, Kalaç'ı böylesine uzun ve coşkulu konuşturan, belki de rahatlıktan çok rahatsızlığı, en azından rahat görünme ve değerini kanıtlama çabasıydı. Arada bir kaçırırdı böyle ölçüyü. O akşam Maçka'da, gerçekten kendine güvenen biri varsa o da Cemile Hanım'dı. Başında oyalı yazması, kollarında dörder sıra altın bilezikleri, belinde anahtarları, ayaklarında sırmalı terlikleri, salon kapısına dikilip herkese birden hoş geldiniz diyerek konukları şaşırttığı andan beri, konuşmalara pek karışmasa bile, ortalıkta bir pehlivan gibi dolaşarak bu evde her şeyin kendisinden sorulduğunu belli ediyor, bununla da kalmayarak gerekli gereksiz demeden bir sehpanın tozunu almak, bir tablanın yerini değiştirmek bahanesiyle ikide bir konukların arasına giriyor, kimi zaman da herkesin ortasında yumruklarını kalçalarına dayayıp öylece dikilerek konuşulanları dinliyor, böylece ister istemez dikkati üzerinde topluyordu. Yüksek mühendis mimar Doktor Hulki Kalaç'ın konuşmasının en coşkulu yerinde de sağ kolunu havaya kaldırıp altın bileziklerini şakırdattıktan sonra "Hadi artık kafamız şişti, yemekler soğumasın" dedi. Yüksek mühendis mimar Doktor Hulki Kalaç işitmemiş gibi davranınca da aynı devinim ve aynı sözleri bir kez daha yineledi. Başta Bayram Beyaz olmak üzere herkes ister istemez sofraya yöneldi. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı, Firuz Polat'ın kulağına eğilerek, davranışlarıyla olmasa da cüssesiyle tam bu eve ve eşyalarına göre bir hizmetçi diye fısıldarken, Cemile Hanım önce ona bakarak kaşlarını çattı, sonra çocuklarla konuşur gibi, "Herkes önce çorbasını içecek" dedi. Cemile Beyaz'ın sebze çorbasını. 26. ayrımın sonu, sayfa 250.